Ayrım 7. Atatürk sesleniyor. Hıfzı Topuz. Sayfa 92. Atatürk'ün gözyaşları. Bütün yakınları Atatürk'ün büyük bir duygu insanı olduğunu anlatırlar. Birçok kez gözyaşlarını tutamadığını söyleyenler az değil. Hasan Cemil Çambel onun Samih Rıfat'ı anarken gözlerinden iki damla yaş süzüldüğünü anlatmıştı. Bunun başka örnekleri de var. Aklıma gelenlerin başında Maarif Vekili Mustafa Necati'nin hiç beklenmedik bir anda ölümü karşısında Atatürk'ün duyduğu büyük üzüntü yer alıyor. Falih Rıfkı Atay bu hüzünlü olayı şöyle anlatıyor. Zavallı Necati, millet mekteplerini açacağı sırada genç yaşında öldü. Hastalığından bir akşam önce Çankaya'da beraberdik. Atatürk ve arkadaşları neşe içindeydiler. Miskinler tekkesinde neler konuşulduğunu düşünmüyorduk. Türk kafasını ve vicdanını ortaçağ kimliğinden yeni zamanların aydınlıklarına ulaştırmak için çırpınan bir kahramanın yoldaşlarıydık. Necati heyecan içinde ayağa kalktı. Pek sevdiği zeybeğini oynadı. Kör bağırsağının ameliyatı için hekimlerin önerilerini dinlememişti. Her sıçrayışta bir zehir kasesinin delinerek içine aktığını bilmiyordu. Ertesi sabah ateşler içinde yattı. Millet mekteplerini sayıklayarak öldü. Atatürk'ün hıçkırıklarla ağladığını o akşam görmüştüm. Yüz binlerin ölümüne göz kırpmadan bakan bir irade, bir ana kalbi kadar yumuşamıştı. Atatürk'ün Harbiye'den sınıf arkadaşı, sonraki yıllarda da Garp Cephesi Komutanlığı, Moskova Büyükelçiliği ve Nafia Bakanlığı yani Bayındırlık Bakanlığı yapmış olan General Ali Fuat Cebesoy da Atatürk'ün gözyaşlarına değinerek şunları anlatıyor. Trablus-Garp Savaşı başlamıştı. Ordunun Manastır'daki kurmay heyetine atanmıştım. Selanik'e uğradım. 3 yıldır görmediğim Mustafa Kemal'e 2 gece misafir oldum. Mustafa Kemal Trablus-Garp'a gitme hazırlıkları içindeydi. Birlikte Beyaz Kule bahçesine indik. Mustafa Kemal'in mahzun bir hali vardı. ''Sende bir şey var.'' dedim. ''Ne oldu?'' ''Bir şey yok.'' dedi. ''Fakat üzüntülüyüm. Doğup büyüdüğüm Selanik acaba Türklerin elinde kalacak mı? Ben eğer Trablus'tan dönersem yine buralara gelecek miyiz?'' ''Ne demek istiyorsun?'' ''Korkuyorum Fuat, korkuyorum.'' O gece saatlerce konuştuk. Balkanların durumunu ele aldı. Hükümet adamlarının ilgisizliğini üzüntüyle anlattı. Mahmut Şevket Paşa'ya bu tehlikeleri birer birer sayıp döktüğünü söyledi ve paşa artık cemiyete söz geçiremiyor dedi. O gece ay Olimpos dağlarının arkasında kaybolurken içini çekerek ''Ah Selanik, seni bir daha Türk olarak görecek miyim?'' dedi. Baktım ağlıyordu. O altın sarı saçlarını okşadım, teselliye çalıştım. Ben Mustafa Kemal'in bütün ortak yaşamımız boyunca bu derece üzüntülü olduğunu görmedim. Dipnot Ali Fuat Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, Temel Yayınları 3. baskı 2013, sayfa 218. Ali Fuat Cebesoy'un başka bir gözyaşı anısı da şöyle. Ben Mustafa Kemal'in bir defa daha ağladığını gördüm fakat onun anlamı çok başkaydı. Büyük Millet Meclisi'nin 29 Temmuz 1922 tarihli oturumunda ordunun kurban bayramını kutlamak için Batı cephesine bir heyet göndermesine karar verilmişti. Benim başkanlığımda olan heyette Burdur mebusu şair Mehmet Akif de vardı. 1 Ağustos gününün sabahı otomobillerle Ankara'dan ayrıldık. Bayramın ilk günü cephe kumandanlığına ulaştık. Görevimizi 4-5 gün içinde tamamladık. Kahraman askerlerimizin umutlu bakışları bizlere zafer günlerinin pek uzak olmadığı duygusunu vermişti. Ya Rabbi bizi zafer günlerine kavuştur diye dualar etmiştim. Subay ve askerlerin maneviyatı çok yüksekti. Hatırladıkça hala titrerim. Bir tümeni teftiş ediyorduk. Hepsi aslanlar gibiydi. Mehmet Akif kendinden geçmişti. Dudaklarından kendi yazdığı İstiklal Marşı'nın şu dizeleri dökülüyordu. Ben ezelden biridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Akif'in gözlerinde yaşlar tanelenmişti. Akif Bey siz ağlıyorsunuz dedim. ''Ne yapayım, heyecanımı zapt edemiyorum. Fakat paşam sizin de gözleriniz yaşlı.'' dedi. Arkadaşım doğru söylüyordu. Gözlerimdeki taneler sevinç gözyaşlarıydı. Ankara'ya döndükten sonra Gazi'ye bu olaydan söz ettim. Beni dinlerken o ışık saçan gözlerinde biriken yaşlar birden yüzüne döküldü, ağlıyordu. Fuat Paşa, muzaffer olacağız dedi. Dipnot Ali Fuat Cebesoy adı geçen eser, sayfa 235. Zübeyde Hanım'ın duyguları. Cevat Abbas Gürer Atatürk'ün duygusallığından söz ederken şunları anlatır. Atatürk her ziyaretinde annesinin elini büyük bir saygıyla öperdi. Büyük adam annesinin karşısında adeta küçülür, Mustafa'cık olurdu. Çankaya'da tanık olduğum bir durumu anlatayım. Atatürk yine her zamanki gibi annesinin elini öptü. Zübeyde Hanım da elini uzatırken onu kucaklayıp bağrına bastı. Oğlu kolları arasından sıyrılıp uzaklaşmaya çalışırken onun ellerine sarıldı. Belki de öpmek istedi. Atatürk ne yapıyorsun anne diyerek elini çekmek istedi. Zübeyde Hanım sakin ve ciddi bir sesle ben senin ananım. Benim elimi öpmekle bana karşı olan görevini yapıyorsun. Fakat sen vatanı ve milleti kurtaran bir devlet başkanısın. Ben de bu aziz vatanın bir ferdiyim. Elini öpebilirim yanıtını verdi. 1923'te Lozan Konferansı'nın görüşmeleri sırasında Ankara'ya gelmiş olan İngiliz gazeteci Grace Allison da Atatürk'le yaptığı bir röportajda onun annesiyle olan sıcak ilişkisini özetle şöyle anlatıyor. Gözüm paşanın yazı masası üzerinde asılı duran yakışıklı bir Türk hanımının portresine ilişti. Ne güzel bir yüz diye aykırdım. Paşa göze çarpan bir gururla anam dedi. Onu görmenin büyük zevkine varabilir miyim? Çok hastadır. Doktorlar gece gündüz yanındalar. Heyhat, korkuyorum artık iyi olmayacak. Sonra merdivenden çıkıp hastanın dairesine gittik. Onu bir divan üzerinde yastıklara dayanıp oturuyor görünce şaştım. İlk önce onun ölüme bu kadar yakın olduğuna inanmak güçtü. Yazık dedi Mustafa Kemal, onun ıstırabı benim yüzümdendir. Sürgün kaldığım yıllar sırasında çektiği ıstırap ve döktüğü gözyaşının hesabını şimdi veriyor. Mustafa Kemal Paşa çok üzgündü, sesinde keder vardı. Annesine şimdi siz de onun zaferine katılabilirsiniz dedim. Oğlunuzla kim bilir ne kadar iftihar ediyorsunuz. O olağanüstü şeyler yaptı. Ben yalnız onun eserini görmüş olmak ve onunla konuşmuş olmakla iftihar ediyorum. Zübeyde Hanım bana heyecanla teşekkür etti ve dedi ki, Allah'ın bana bu oğlu vatanı kurtarmak için gönderdiğine inanıyorum. Asaf İlbay da Zübeyde Hanım'la ilgili olarak şu duygusal anıyı anlatıyor. 1922 yılında Konya'da görevdeyken bazı işlerimi halletmek için Ankara'ya gitmiştim. Çankaya Köşkü'nde Zübeyde Hanım'ı ziyaret etmek istediğimi söyledim ve köşke kabul edildim. Birkaç dakika sonra Mustafa Kemal Paşa da odaya girdi. Ayağa kalktım, ilerledim. O da iki adım attı ve güler yüzle, ''Hoş geldin Asaf'' dedi. Heyecandan boğulacaktım. Selanik'te mahalle ve mektep arkadaşımı Şişli'deki evinde de ziyaret etmiştim. Ama ondan sonra uzun süredir kendisini görmemiştim. Doğrusu onun karşısında heyecandan konuşamıyordum. O bu halimi gördü, elimden tuttu. Birlikte Zübeyde Hanım'ın odasına girdik. Muhterem Zübeyde Hanım rahatsızdı. Yatağından kalkar gibi oldu. Ben ilerledim, elini öptüm. Bu mübarek kadın karyolanın başındaki koltuğu göstererek bana oturunuz evladım dedikten sonra Mustafa Kemal'e de paşa sen de şöyle otur buyurdu. Oturduk. Çocukluk anılarımızdan söz açıldı. Hatırlar mısın oğlum dedi. Islahhanedeki evimizin caddeye bakan küçük odasında Mustafa ile oturuyordunuz. Ben komşuya uğrayacaktım. Paşaya ben gelinceye kadar evimi yalnız bırakmayınız dedim. Mustafa saatine baktı. 15 dakika sonra gelmezsen biz çıkar gideriz dedi. Bilirsin ya ben çocukluğumda hep Mustafa'ya paşa derdim. Gelirim paşa, gelirim diyerek odadan çıkıyordum. Sen hanım teyzeciğim ne olur bana da paşa deyiniz diye latife etmiştin. Ben de inşallah ikinizi de paşa göreceğim diyerek komşuya gitmiştim. Çok şükür Allah'ıma Mustafa'yı paşa gördüm. Sen de paşa oldun mu bari? Cevap vermeye meydan kalmadan Mustafa Kemal Paşa tabii anne, Asaf Mühendisler Odası'nın komutanıdır dedi. Dipnot, Asaf İlbay adı geçen eser sayfa 49-52. Falih Rıfkı Ata ile Mahmut Esat Bozkurt'la 1926 yılında yaptıkları bir söyleşide Atatürk'ün kendilerine şunlarını söylediğini anlatıyorlar. Çocukluğumdan beri bir tabiatım vardır. Oturduğum evde ne ana, ne kız kardeş, ne de bir ahbap ile beraber oturmaktan hoşlanırdım. Biz Selanik'te komitecilik yapıyorduk. Meşrutiyetin ilanından çok önce bir gece bizim evde bir toplantı yapmıştım. Arkadaşlar çok para toplamışlardı. Liralar, mecidiyeler, gümüş paralar. Bizim odaya bakan hizmetçi bunu haber vermiş. Yukarıda tartışmalar var, paralar dönüyor demiş. Anam hasta, yaşlı yatağından kalkmış, bizim bulunduğumuz odanın kapısına kadar gelmiş. Konuşmalarımızı dinlemiş, yeniden odasına gitmiş. Arkadaşlar gittikten sonra anam yanıma geldi ve dedi ki, ''Çocuğum, bir şey anlamak istiyorum. Sen ve senin arkadaşların yedi evliya kuvvetindeki padişaha isyan mı ediyorsunuz?'' Anamdan gerçeği gizlemeye gerek görmedim. Aksine onu aydınlatmaya çalıştım. ''Evet anne'' dedim. ''Senin yedi evliya kuvvetinde sandığın adamın hiçbir gücü yoktur. Biz burada toplanan insanlar memleketi bu zalimlerden kurtarmak istiyoruz. Senin aklın buna ermeyebilir. Belki de evladın olduğunu unutarak gider, evliyalara kavuşursun.'' Anam dedi ki, ''Evladım siz acemisiniz. Madem ki böyle şeylerle uğraşıyorsunuz, yaptığınız şeylerden beni haberdar edin ve gizli şeylerinizi bana verin. Başarmak zordur. Mahvolmak belki de daha kolay olur. Ne yapayım? Tek erkek evladımsın. Senin mahvolmanı istemiyorum. Bu gücüme gidiyor. Ben senin kadar okumadım, senin kadar bilmem. Ama seni anladığın şeyleri yapmaktan men etmeye de kalkışmam. Yalnız dikkat et, başarmaya çalış.'' Salih Bozok, Zübeyde Hanım'ın ölümünü şöyle anlatıyor. Atatürk annesinin ölümünü Ankara'da haber almıştı. Kendisini İzmir'de garda karşıladık. Fevzi ve Kazım Karabekir paşalarla birlikte validesinin kabirlerini ziyarete gittik. Paşa orada şunları söyledi. ''Arkadaşlar, ölüm tabiat kanunudur. Fakat bazen çok hazin tecelliler gösterir. Burada yatan validem zulmün, baskının ve milleti felakete götüren keyfi bir felaketin kurbanı olmuştur.'' Abdülhamit dönemindeydi. 1904'te okuldan kurmay yüzbaşı olarak çıkmıştık. Hayata ilk adımımı atıyordum. Ama bu adım hayata değil, zindana rastladı. Beni alıp zindana koydular. Validem bunu ancak ben hapisten çıktıktan sonra öğrendi. Beni görmek istedi, İstanbul'a geldi. Ama ben kendisiyle ancak 3-5 gün görüşebildim. Çünkü hafiyeler ve casuslar evimizi sarmıştı ve beni alıp götürdüler. Validem ağlayarak arkamdan geliyordu. Beni sürgüne götürecek olan vapura bindirilirken annemin benimle görüşmesi yasak edilmişti. Annem gözyaşları ile beni Sirkeci rıhtımından uğurladı. Sürgünde bulunduğum yılları annem acı ve gözyaşı içinde geçirmişti. Mütarekede Anadolu'ya geçerken annemi üzgün bir halde İstanbul'da bırakmaya mecbur kaldım. Ben Anadolu'dayken hakkımda halife ve padişah tarafından verilmiş olan idam kararının uygulandığını sanmış. Bu yüzden kendisine felç gelmişti. Validem 3-5 yılını gece gündüz gözyaşları içinde geçirdi. Bu yaşlar ona gözlerini kaybettirdi. Sonunda onu İstanbul'dan kurtarabildim. Validemin ölümüne çok üzgünüm. Fakat bu üzüntümü hafifleten bir şey var ki, o da memleketi mahveden yönetimin yok olmasıdır. Milli egemenlik yaşayacaktır. Beni avutan en büyük güç de budur. Bu egemenliğin korunması için gerekirse validemin yanına gitmekten asla tereddüt etmeyeceğim. Atatürk bunları söylerken gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Dipnot: Salih Bozok, yaveri Salih Bozok anlatıyor. Derleyen Can Dündar, Doğan Kitap 2015, sayfa 96-97. Kan, kurban ve hanedan. Atatürk'ün duygusal özelliklerinden biri de kan görmeye katlanamamasıdır. Hasan Rıza Soyak anılarında Atatürk'ün bu özelliğini özetle şöyle anlatıyor. İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye'yi ziyareti sırasında bu çok sevdiği misafirini İzmir'e, oradan da Balıkesir'e ve Çanakkale'ye götürmüştü. O sıralarda Çanakkale'nin güneyinde Kirazlı'da bir garnizon yapılıyordu. Atatürk o bölgede bulunan askeri kıtalara bir manevra yaptırdıktan sonra aziz misafiriyle açık bir otomobille temel atma törenine gidiyordu. Birdenbire bir koyunun temel için açılan çukura yatırıldığını ve boğazlanmak üzere olduğunu gördü. ''Durunuz!'' diye bağırdı. Durdular. İki devlet başkanının imzaladığı bir belge madeni bir kutu içinde temele yerleştiriliyordu. Bu iş bittikten sonra Atatürk başını sağa çevirdi. Şimdi yapacağınızı yapın emrine verdi. Yani Atatürk koyunun boğazlanmasını görmemek için başını sağa çevirmişti. Şeyhin Şah şaşkınlığını gizleyemeyerek, fakat Hazreti Gazi dedi. Şah Atatürk'e hep Hazreti Gazi derdi. Atatürk konunun ne demek istediğini anlamıştı, sözünü kesti. Evet dedi, ben kana bakamam, bir tavuğun bile boğazlandığını görmeye tahammül edemem. Şeyhin Şah'ın şaşkınlığı daha da artmıştı. Ya bu kadar çok bulunduğunuz büyük ve kanlı muharebe meydanları? Ha dedi, o başka mesele. Öyle yerlerde cesetler üzerinden atlayarak yürüdüm. Sonra da dalgın gözlerle, o bambaşka bir iştir diye ekledi. Dipnot Soyak, adı geçen eser, sayfa 36. Atatürk'ün hayvanlara karşı gösterdiği duygusallığın bir örneğini Yalova Çiftlikleri Müdürü Necati Turgay veriyor. Dostum Nazmi Kal'ın TRT'de yaptığı bir röportajda Necati Turgay, Atatürk'ün kurduğu çiftlikteki anılarını anlatırken şöyle diyor. Çevrenin teşvikiyle Atatürk av merakına kapıldı. Kendisine Saint Etienne marka bir çifte aldık. Bir gün ava çıktılar. Çiftlik uzun sürece terk edilmiş halde kaldığı için adeta ev hayvanlarının cenneti olmuştu. Avda Atatürk bir kuşa, sanırım bir üveyiye ateş etti. Yakından bir kuşun parçalanıp yere düşmesini görünce çok üzüldü. Bir daha ne ava çıktı ne de çifteyi eline aldı. General Fahrettin Altay da İran Şahı'nın Türkiye'de geçirdiği günlerden bir anısını şöyle anlatıyor. İzmir'den trenle Balıkesir'e gidiyorduk. Oradan da otomobille Çanakkale'ye gidecektik. Bir ara Atatürk bizim bulunduğumuz salona geldi ve çevresinde yer alanlara ''Aman çocuklar dikkat edin, sakın Şah'ın yanında acem kelimesini kullanmayın. İranlı ya da İrani demek lazım.'' Acem kelimesi bize Araplardan gelmiştir. İranlılar bu sözden hiç hoşlanmazlar dedi. Sabahleyin Soma istasyonunda bir piyade alayı bizi karşıladı. Atatürk'le Şah trenden inerek askeri teftiş ettiler ve geçit resmini seyrettiler. Askerler geçerken aralarında bazılarının ayak uyduramadıklarını görünce Şah'a askerlerimizin bir kısmı acemidir de bu ondan oluyordur deyiverdi. Ertesi akşam bir araya geldiğimizde Salih Bozok Atatürk'e ''Abe paşam bize verirsin talkını'' deyince Atatürk gülümseyerek ''Sus Salih sus, öyle bir pot kırdık ki'' diyerek yanımızdan ayrıldı. Dipnot Fahrettin Altay, 10 yıl savaş ve sonrası, hazırlayan Oğuzhan Dalkıran, Ankara 2008, sayfa 252. Kalabalığa karışamamak. Atatürk zaman zaman çevresini kuşatan görevlilerden, resmi toplantılardan sıkılır ve gençlik yıllarında olduğu gibi halkın arasına karışmak, kimsenin dikkatini çekmeden birkaç dostuyla alışık olduğu bir köşede iki kadeh içmek özlemi içinde kalırdı. Bu konuda birçok anı yazılmıştır. Hasan Rıza Soyak'tan aktaracağım anı şöyle. Ankara'da bir akşam üzeri günün işlerini anlatmak için Çankaya'ya çıkmıştım. Atatürk köşkün holünde tek başına bilardo oynuyordu. Beni görünce nereden geldiğimi sordu, şöyle dedim. Karaoğlan'daki çiftlik mağazasına uğramıştım, bir arkadaşıma rastladım. Birlikte saman pazarına kadar yürüdük, döndük, sonra buraya geldim. Atatürk gördün mü ya dedi, ben bu kadarını yapamıyorum. Sizin geçtiğiniz yerlerden ben ancak otomobille geçebiliyorum. Herkes gibi yaya yürümem imkansız. Çok kere denedim. Arabamdan iner inmez çevremi kalabalık bir meraklı kitlesi sarıyor. Yol kapanıyor, trafik duruyor, araya polis de karışıyor. Ve tabii halk da bundan rahatsız oluyor. Ben de serbest yürüme imkanını kaybediyorum. Yeniden arabaya binerek uzaklaşmak zorunda kalıyorum. Bu benim için hoş bir şey değil çocuk. Çok heyecanlanmıştı. Gözlerini bir noktaya dikerek birkaç dakika sustu. Sonra yeniden aynı heyecanla içini dökmeye devam etti. ''Yahu ben burada bir çeşit mahpus hayatı yaşıyorum. Gündüzleri çoğu zaman yalnızım. Herkes işinde gücünde. Benim ise çok günler, bütün günümü değil. Bir saatimi bile dolduracak işim yok. Şu halde ya uyuyacağım, olmazsa kitap okuyacağım ya da bir şeyler yazacağım. Arada biraz dinlenmek, hava almak ihtiyacını duyarsam, dediğim gibi şehrin içinde ve dışında ancak otomobille geziler yapacağım.'' Sonra yine bu hapishaneye döneceğim ve işte böyle kendi kendime bilardo oynayıp sofra zamanını bekleyeceğim. Bari arada biraz değişiklik olsa ne gezer, karşımda aşağı yukarı hep aynı kişiler, aynı yüzler, aynı sözler. Hasılı bıktım usandım çocuk. Dipnot Soyak adı geçen eser sayfa 67. İkinci anıyı geçen yıllarda 2013 yitirdiğimiz dostum İsmet Bozdağ'dan alıyorum. O bu olayı Nuri Jonker'den dinlemiş. Behçet Kemal Çağlar aynı olayı anlatmış. Kılıç Ali de onaylamış. İsmet Bozdağ özetle şöyle diyor. Yıl 1936, Atatürk Florya Köşkü'nde. Oldum olası devlet başkanlığı yaşamına alışamamış, yine sıkılıyor. Duygularını bir gün Nuri Jonker'e anlatmış, sonra birden bana yardım eder misin Nuri demiş. Nasıl? Köşkten kaçalım. Nasıl kaçacağız paşam? Peşimize bir orda adam takılır. Yaverler, gözcüler, muhafızlar, bunun hiç keyfi olmaz. Bırak şimdi bunları, ben de biliyorum. Ben sana kimseye görünmeden usulca sıyrılalım demek istiyorum. Bana yardım edecek misin? Anlamadım ama yolunu söylerseniz size katılırım. Hah, şimdi oldu. Elin budalaları cezaevlerinden kale gibi duvarı aşıp asker çemberinden geçip kaçıyorlar da biz mi hükümet çemberini yaramayacağız? Bak Nuri, senin otomobilli bir arkadaşın yok mu? Gizlice bu adama telefon edeceksin. Bir günlüğüne arabasını isteyeceksin. Gerisini bana bırak. Jonker telefonla arkadaşını bulmuş ve üstü kapalı bir arabayla Florya'ya gelmesini istemiş. Atatürk buna çok sevinmiş. Yatılı okuldan kaçan bir öğrenci gibi ellerini ovuşturarak Jonker'e şöyle demiş. Bak ne yapacağız? Araba seni almak için gelecek. Yaver sana haber verecek. Kapıya doğru yürüyeceğiz. Ben yaveri savacağım. Senin ceketini ve şapkanı giyip otomobile bineceğim. Birkaç saniye sonra sen de geleceksin. Senin gömlekle dolaşman yadırganmaz. Böylece nöbetçi çemberinden kurtulacağız. Ya biri fark edip de peşimize düşerlerse? Şaşarım aklı perişanına ahmak. O kadar akıl bu adamlarda nerede? Benim kaçtığımı gözleriyle görseler inanmazlar. Her şey dedikleri gibi olmuş. Yaver Nuri Jonker'in arabanın geldiğini haber vermiş. Atatürk de onunla birlikte kalkmış. Nuri, seni kapıya kadar geçireceğim demiş. Yaver peşlerinden geliyormuş. Atatürk Yaver'e, kitaplarımın arasında Edward Herriot'un Lorian adlı bir kitabı olacak. Onu masamın üzerine koy. Bu akşam yemek yemeyeceğim, onu okuyacağım. Sen de dinlenebilirsin demiş. Yaver uzaklaşmış. Atatürk Jonker'in ceketini ve şapkasını giyip arabanın önüne gelmiş. Dışarıdan gelen şoför Atatürk'ü Jonker sanmış, arabayı almış ve biraz sonra yetişen Jonker'le köşkten uzaklaşmışlar. Atatürk şoföre çekmeceye diye seslenmiş, çok neşeliymiş. Muhafızlardan kurtulduğuna çocuk gibi seviniyormuş, şarkılar söylüyormuş. Kaçış olayı çok ilginç bir biçimde gelişmiş. Atatürk'le Jonker yol kenarında bir tarlada çift süren bir köylüyle karşılaşmışlar. Köylü Atatürk'ü tanımamış, uzun uzun sohbet etmişler. Köylü büyük bir içtenlikle aklına geleni söyleyince Atatürk onu ertesi gün köşke çağırmış. Köylü yine kiminle konuştuğunun farkına varmadan köşke gelmiş. Yine saf saf konuşmaya başlamış. Sonra bir de bakmış ki karşısındaki Atatürk, sofradakiler Başbakan İsmet Paşa, Vali Muhittin Üstündağ, Kılıç Ali Salih Bozok. Köylü ne diyeceğini şaşırmış ama çok eğlenmişler. Sonunda Atatürk köylüyü önemli bir bağışla mutlu etmiş ve yola koymuş. 7. ayrımın sonu, sayfa 106.